Ayrım 5. Ölüler Bekler. Dido Sotriu. Sayfa 63. 5. İzmir'deki ilk günlerimiz tatlı bir coşku içinde geçti. Turist gibi sağa sola gezinerek her yeni veya günlük veyahut geçici şeye karşı insanın duymakta olduğu o doyumsuzluk içinde ruhumuzu yeni olaylar ve yeni intibalarla dolduruyorduk. Bilinmeyen evleri, bilinmeyen halkı, bilinmeyen yenilikleri, bilinmeyen şehirciliği ile o koca belde bizi hep heyecanlandırıyordu. Aydın'da herkesi ismi ve de problemleriyle tanıyordum. Falanca saatte çıktığında nereye gittiğini, başkasıyla karşılaştığında neleri konuştuğunu, nasıl ve nerede eğlendiğini, neden kanter içinde koşuştuğunu, neden evlenip ve neden öldüğünü biliyordum. Burada ise canlı resimli bu yeni kitap öyle kolay bitmediği gibi sorular çok ve de hayali de olsa senden bir cevap bekleyen bilmecelerin ardı kesilmiyordu. Buradaki kalabalık bizi tanımadığı gibi biz de onu tanımıyorduk ve bu durumda bizlerin daha özgürlük duymamıza neden oluyordu. İzmir'in rıhtımı, çeşitli mahalleleri, kordonu, körfezde çalışan küçük gemileri, atların çektiği rıhtımdaki tramvayı, neşe dolu bir halkla dolu eğlence yerleri, yasemin satıcıları, fıstıkçıları, santur çalanları, şık kadınları. Hepsi canlı renkli bir kordonu ören neşeli, göze çarpan kurdelalara benzemekteydiler. Ve tüm bunların içinde büyük ve küçük paketler içinde lüzumsuz olanı satın almanın neşesini alıp götürmek üzere çeşitli dükkanlara girip çıkan annem. Her öğle üzeri babam bizleri Café de Paris'te beklerken biz de hep gecikerek Noel babalar gibi yüklenmiş gelirdik. "Yahu pek de fazla bir şey almadınız, başka bir şey kalmamış mıydı dükkanlarda?" diye bize takılırdı. O zaman da anne kolunu şımarıkçasına babamın koluna geçirerek ona kendi neşeli intibalarını aktarmaya başlıyordu. "Vallahi ne diyeyim, İzmir'e doyamıyorum. Onu her gün daha da genç ve çekici buluyorum. Ama unutma ki burada halk, daha birkaç yıl önce bizim orada farkına dahi varmadığımız korkunç bir açlık ve sefalet çekmiş." diye babam yanıtladı. Gel gör ki en ufak bir iz dahi bırakmadı. Tıpkı daha gözyaşları kurumadan yüzlerinde gülücüklerin parladığı çocuklarımız gibi. Şayet İzmir'i tarif etmem gerekecekse ben onu tıpkı nazlı ve hafif kadınlar gibi neşenin ve oyunun beldesi olarak tanımlardım. Seni şehvetle saran açık ve sıcak bir limandır. Bu intibalarını toplantılarındaki edebiyata meraklı genç beylere sakla. Bir akşam Talat Bey, resmi bir akşam yemeği için bizleri Kramer restoranına davet etti. Girdiğimizde müzik kendisi için bestelenmiş olan özel besteyi çalmaya başladı ve ister istemez oradakiler selam vermek üzere ayağa kalktılar. İçimde tuhaf bir utanma hissinin yükseldiğini duydum ve babamın da olaydan rahatsız olduğuna dikkat ettim. Aynı huzursuzluk duygusunu birkaç gün sonra bizlere karşı böylesine nazik ve terbiyeli davranan Talat'ın yemekte babamın önüne feracesiz çıkmamak için dizlerine kapanmış yalvaran karısını kabacasına kolundan çekip getirdiğinde de hissettim. Böylesine bir hiddet ile ona ne söylediğini anlayamadım ama olayı babama anlatırken şunları söylediğini duydum. Bizim de örf ve adetlerimizi Avrupalılaştırmamızın zamanı gelmiştir. Yoksa diğer medeni devletler karşısında nasıl durabileceğimizi pek anlayamıyorum. Türk Bey'in yazlık villası, önünde gizemli bir deniz manzarasının uzanıp gittiği Göztepe dedikleri nefis bir tepedeydi. Köşk 3 katlı olup pek çok Arap stili, sütun ve teras süslemeleriyle bezenmişti. Büyük bahçe, zemin katı ve 2. kat bize ayrılmıştı. Yalnız 3. kat sürekli olarak kapalı olarak duruyordu. Pek çok defa Riri'ye merdiven kapısını zorlayıp yukarıya çıkmamızı önerdim. Ama o sanki Melih'e çıkmamızı önermişim gibi söylediklerimi korkulu bir şaşkınlık içinde karşıladı. "Çıldırdın mı sen, Ali ki? Neler saçmalıyorsun? Orası Talat Bey'in haremidir ve annem oraya kimsenin ayak basmasına izin verilmediğini söyledi." "Neden izin verilmiyormuş?" "Çünkü orada gizli karıları kalıyormuş da ondan." Gizli olduklarına göre evinde nasıl tutar onları? Bu bir Türk adetidir be çocuğum, anlamıyor musun? Şayet sen herhangi bir gün içeri gireceksen bilmiş ol taş kesileceksin. Gizli karıların bulunduğu o yasak bölgeyi görme arzusu öylesine büyüktü ki taş kesilme korkusu dahi onu önleyemedi. Çok sorumsuz olmam nedeniyle kimsenin davranışlarıma dikkat etmediği gibi niyetlerimden de kimsenin haberi olmadığı hususu hareketlerimi kolaylaştırıyordu. Planlarımı kurmam benim tam bir günümü aldı. Mutfaktan doğruca üçüncü kata çıkan gizli bir merdivenin varlığını keşfettim ve kapının hangi saatlerde açık kaldığına dikkat ettim. Böylece kendime karşı dahi açıklayamadığım bir korku içinde kimse farkına varmadan hareme girdim. Başta bir hamamda imişim intibağını aldım. Tüm pencereler yüksek ve küçük olduğu gibi camları da renkliydi. Onların içeriye tıpkı Frank kiliselerinde olduğu gibi örgün ve zayıf, ancak etkileyici ve fakat aynı zamanda eşyalara sisli ve belirsiz bir hacim kazandırarak küçük bir kız çocuğunun hayalini kamçılatacak bir ışık süzülüyordu. İçimde akıllı bir ses, "Geri dön Aliki, ilerlememen gerek," diye söylerken aynı zamanda o akıllılık alaylı bir havaya bürünüp ilerleme ve görme isteklerime şehvetli bir tat veriyordu. Açık bulduğum ilk salona doğru yürüdüm. Vücudum basmakta olduğum gül renkli mozaik zeminde öylesine yansıyordu ki sanki Halime'nin kitaplarındaki resimlerden çıkmışım gibi genç bir kız görünümünü alıyordu. Salonun mavi plaklar ile döşenmiş bir havuzun bulunduğu ortasına doğru yürüdüm. Etrafına raihalar saçan buğulu suya huşu ile baktım. Ve o buğular içinde Angelico kadının tarif ettiğinin tıpkısı gözleri ve aklı kamaştıran Valide Hanım'ı çılçıplak gördüm. Ellerinde dinsel törenlerde, kiliselerde kullanılan kaplar gibi som altından bir tası asil bir şekilde tutuyordu. Kendisinin o gün için seçmiş bulunduğu delikanlı ile yapmakta olduğu aşk oyunlarını görmemeleri için alınlarını mahviyetkar bir şekilde mozaik zemine yapıştırmış pek çok hizmetçi kadın da etrafını çevreliyordu. Hayalimdeki görüntülere böylesine dalmış bulunduğum o sıralarda yıkanmak üzere gelmekte olan gerçek etten ve kemikten yapılmış iki hanım göründü. Beni görür görmez korku içinde çığlıklarla kaçıştılar. Sert kapanan kapı sesleriyle içlerinde ancak kız kız kelimelerini çıkarabildiğim konuşmalar ayaklarımı hareketsiz bıraktı. Buz kesildim ve gerçekten taşlaşmaya başladığıma inandım. Gözlerimi kapadım ve orada hareketsiz ve gerilmiş sinirlerle ölümcül günahımın mukadder cezasını beklemeye başladım. İşte bu dramatik anda çok gülünç bir şekilde söylenmiş şu sözler kulağıma çalındı. "Hey küçük kız, bana doğru gelsene." Gözlerimi açtım ve sanki kocaman bir kayayı yerinden oynatıyormuşum gibi korkunç bir çaba ile o yöne doğru dönmeye başladım. Bir kapıda 17 yaşlarında esmer, tatlı, ateş saçan kadife gözlü bir genç kız duruyordu. "Buraya gelsene, neden böylesine ürkek duruyorsun? İnsan yemiyoruz ya." Buyruğu ile birlikte ayaklarım kımıldadığı gibi taşlaşmamış olduğunu anlamam da mutlulukla kalbimi coşturdu. Beni odasına çekti. Tiyatroda rol yaparmışçasına hazlı bir tembellikle divana uzandı. "Adın ne senin?" diye sordu. Konuşmakta olduğu tertemiz Yunanca ile çocuğumsu yüz ifadesi tüm korkularımı dağıttı. Olup bitenleri anlama kaygısıyla doluydum. Nasıl davranacağımı düşünüp karar verebilmem için gereken zamanı kazanmam gerekiyordu. Sualine sual sormakla başladım. "Benim mi adımı soruyorsun?" Ve hemen arkasından ekledim. "Adım Aliki Mai'dir. Seninki ne?" "Benim adım Mariça idi. Ama şimdi bana Meryem Hanım derler." Cesaret buldum ve suali yapıştırdım. "Adını neden değiştirdin ki?" "Çünkü Türkleştim." "Aa, neden Türkleştin ki? Neden böyle aa yapıyorsun? Yani aynı şey senin kız kardeşinin veyahut öğrendiğime göre beyimin çok hoşuna giden annenin de başına gelemez miydi?" "Türkleşsinler mi?" diye hiddetten kıpkırmızı keserek bağırdım. "Hiçbir zaman, hiçbir zaman biz Yunanlıyız, Hristiyanız ve öğrenmek istiyorsan bil ki babam..." Babamın tüm milliyetçi hareketleriyle Talat'a neden böyle dostça davranmakta olduğu hususunda bildiklerimi sıralamak üzere idim ki içimden gelen bir ses beni susturdu. "Benim de babam vardı ama bir Talat Bey'in isteğine karşı koyamadı." Yanındaki küçük masanın üstünde duran çekirdeklerden bir avuç alıp onları güzel dişleriyle açmaya ve kabuklarını yere tükürmeye başladı. Elleri şimdiye kadar hiç gün ışığı görmemiş gibi süt beyazıydı. Yırtıcı bir hayvanınki gibi kamburlaşmış uzun tırnakları ise kına ile boyanmıştı. İçindekilerini bana açıklaması gerekip gerekmediğini anlamak istercesine gözleriyle beni tartıyordu. "Otur," diye buyurdu. Yarı uykulu bir halde divanın bir ucuna iliştim ve okulda öğretmenin cezalandırdığında yaptığımız gibi ellerimi kavuşturdum. İçimde tam kavrayamadığım bir kuşku ile karışık, olup bitenlerin esasını öğrenmem için kuvvetli bir merak vardı. "Anlat bana, nasıl oldu da Türkleştin?" Büyük annemin anlattığı hikayeyi yarıda kesmesini istemezcesine sormuştum. ''Ne demek nasıl Türkleştin?'' diye sertçe karşılık verdi. 3 yıl önce Eskişehir'e Talat Bey'in gelişinde ona ben hizmet ediyordum. Hoşuna gittiğim için beni alıp götürdü. Zavallı bir köylü olan babam ne yapabilirdi ki? Köydeki tanıdıklarından kaçınmak için evimizin bodrumuna kapandı ve orada işte öldü. Allah rahmet etsin. Ben de başta çok utanıyordum. Hep içimi çekip ağlıyordum. Ne var ki biraz sonra alıştım. Şimdi de burası daha çok hoşuma gidiyor. Burada ne çalışıyor ne de açlıktan ölüyorum. İçim ne çekiyorsa ona sahip oluyorum. Bak işte. Ayağı fırladı ve kocaman bir sandığı açtı. Ellerine ne geliyorsa çekip çıkarıyordu. Parlak renkli ipekliler ile boncukla işlenmiş entariler, altın işlemeli pantuflar ve kalın altın zincirler, altın ve gümüş paraları ile şeker dolu kutular. Bazen bahtsız anamı hatırlarım. Ne oldu acaba zavallıcık? Anan da mı var? Yok mu yani? Kancık köpek mi doğurdu beni? Yaptığım hatayı anlamıştım. Ne var ki Meryem Hanım'ın beklenmedik itirafları karşısında şaşırmıştım. Ama o iyi niyetliydi. Nar kırmızısı bir mendil açarak onu lokum ile doldurdu ve bana verdi. Sonra da endişeyle kapıya doğru baktı ve ekledi. Hadi git şimdi. Çünkü Talat'ın kız kardeşinin seni burada görmemesi gerek. Deme öyle. Talat'ın kız kardeşi bizim dostumuzdur ve hatta yemeklerde babamın önünde dahi feracesiz oturur. Biliyorum, biliyorum, her şeyi biliyorum. Bazen aralıklardan gözetlediğim gibi kendi casuslarımdan da olup bitenlerden haberim oluyor. Bu cümlesinde bir tehdit havasını koymuştu. Bir gün Türk Bey'in annemi ve ablamı alıp götürebileceği korkusu içinde kaçtım. Ve hiç kimseye haremde yapmış olduğum araştırmalar ile orada öğrendiklerimi açamadığıma göre de korkum gün be gün bir paniğe dönüşüyordu. İlk günlerdeki o coşkumu kaybetmiştim. Annemin peşinde bir gölge gibi dolaşıyor, Talat Bey'in ona hayranlıkla baktığını gördüğümde de gerçekten kalbim çarpıyordu. Annemin her arzusu orada gerçek bir buyruk gibiydi. Bir gün bahçenin bir köşesinde karanfil, öbür köşesinde de güller olsaydı çok daha güzel olacağını söylemişti de, ertesi sabah bir mucize gibi istekleri o köşelerde gerçekleşmiş oldu. Bir akşam beni kucağına alıp yatırmak üzereyken, ''Anneciğim gidelim buradan, gitmemizi istiyorum.'' dedim. ''Neden yavrum?'' ''Nedenini bilmiyorum ancak gitmemizi istiyorum.'' Ve ağlamaya başladım. ''Sana birisi bir şey mi yaptı?'' ''Hayır. Öyleyse yoksa büyük anneni mi özledin?'' ''Bu da var ama başka bir şey daha.'' ''Başka ne? Lütfen konuş.'' ''Yapamam, yapamam. Sana dedim işte. Evimize dönmek istiyorum.'' ''Nesi var bunun?'' diye annem endişeyle kardeşlerime döndü. Riri o esnada saçlarının buklelerini düzeltmekle meşguldü. Umursamaz bir şekilde anneme baktı. ''Saçmalaması tuttu. Tanımaz mısın be anne? Söylediklerini ciddiye mi alıyorsun?'' ''Bir şey var çocuğun ve lütfen üstüne gitmeyin.'' ''Alikeciğim, gideceğiz yavrum. Rahat et. Sana söz veriyorum. Buraya asırlarca kalmak için gelmedik ya. Babamız işlerini ayarlar ayarlamaz gideceğiz.'' Beni öptü ve kendisine tekne gezisine davet etmiş oldukları için acele çıktı. Stefo beni kızdırmaya başladı. ''Ulan salak çocuk, seni annemizin doğurmayıp çingenelerin kapımıza bırakmış oldukları söylentileri gerçekten de doğru. Onun için de rahat bir hayat hoşuna gitmiyor. Gidelim, gidelim, işe bak be. Ulan burası harika. Hem de bana verilmiş bir de atım var. Safkan bir Arap atım. Ve bu da dırlanıyor. Gene oraya gidelim, boktan aydına. Gidelim ki gene beni o tatsız dil bilgisiyle elinde cetvel Psaltakis kovalasın. Gene Hermione teyze ahlak konferansları çeksin. Hayır geri gitmeyi istemiyorum. Burası benim hoşuma gidiyor. Bey gibi geçiniyoruz.'' Kudurmuşçasına dişlerimi sıkıyordum. Ağabeyimin küçümsediği tüm bunların benim için öylesine bir önemi vardı ki. İzmir'e gelişimizin üstünden daha bir ay bile geçmemişti ama ben Aydın'da olmayı öylesine istiyordum ki. Gene bir ceylan gibi salkım söğütlerin altına o serin bahçelerde koşuşmayı, Çakıroğlu bayırında kelebek ve cırcır böceği yakalamayı, diğer kız çocuklarından farklılığımı kanıtlamak istercesine Taraki'deki uçurumun üstüne sarkmış ve ağacım olarak bellediğim 3 dallı dut ağacına tırmanıp orada taht misali kurularak masallardaki kahramanlarla yaşattığım hayallerime kendimi kaptırmayı öylesine istiyordum ki o gece gözüme uyku girmedi. Annemin dönmesini bekliyordum. Yoksa Talat Bey annemi o gece mi Türkleştirecekti? Babamla neşe içinde kaygısızcasına gülüşüp geldiklerini duyunca öylesine sevindim ki, pencereye koştuğumda bahçede fenerlerin yakılmakta olduğunu ve garsonların dondurma, kahve ve likör servisine başlamış olduklarını gördüm. Beraberlerinde karıları ile gelmiş daha birçok Rum vardı ve aralarında biri Tanaş amca kadar duygulu bir şekilde gitar çalıyordu. O zaman dayanamayıp Riri'ye haremde geçirmiş olduğum macerayı anlattım. Durmamacasına katılarak gülmeye başladı. Ben alındım. Neden benimle alay ediyorsun? O ise kahkahalarına devam ederken kızgın bir şekilde ilave etti. Sana boşuna hayali dememişler be Aliki. Hayallerini biraz ne harem var ne de haremcik. İki seneden beri Talat Bey onu dağıtmış durumda. Yukarıda ancak üç kadın kalıyor ve onlar da karısı ile kız kardeşinin hizmetçilerinden başka bir şey değiller. Topu topu. İşte bu kadar. Hermione teyzeden bir mektup aldık. Babam bize ancak büyükanne ile Hermione teyzemin biz çocuklara nasıl hasret kaldığını anlatan bir bölümünü okudu. Bir süre sonra ise annemle onlar odalarına kapandılar ve sıcak bir münakaşaya giriştiler. Babam ağlıyordu ve biraz sonra annem de ağlamaya başlardı. Tüm bu olayların nedeninin sadece Hermione teyzenin mektubunun olduğuna inanmıyordum. Ve de hakkım vardı. Çünkü birkaç gün sonra annem benden çantasından bir aspirin getirmemi istediğinde, çantasında binlerce kez okunmuş ve umutsuz veya kızgın bir avucun içinde sıkıştırılarak buruşturulmuş başka bir mektup buldum. Bunun Hermione teyzenin mektubu olduğunu sanarak içimdeki şüphelerin dağılması için okumak istedim. Ama mektup Hermione teyzeden değildi. Mektup doktordan Alexis Benas'tan geliyordu. Yazdıklarının tümünü anlamamış isem de esasını anlamıştım. Ve bugün de o mektubun tümünü aktarabilme durumundaysam, bu mektubunda annemin ölümünden sonra ortaya çıkmış ve onca felaket ve üzüntüler içinde kendisinin kutsal bir emanetmişçesine saklamış olduğu birkaç hatıranın arasında bulunmuş olmasıdır. Doktor Alexis Benas anneme şöyle yazıyordu. Mary, varlığını bizden esirgemiş olduğun şimdilerde benim için senin neler ifade ettiğini anlayabiliyorum. Öyle bazı anlar olur ki duygular yaşamın zorla kabul ettirdiği anlaşmaların bağlarından kurtulup ömür boyu bir etki yaratacak bazı sözleri açık ve gerçek bir şekilde ifade ederler. Bugün sana böylesine bir sesle konuşmak istiyorum. Seni delicesine umutsuzca sevdiğimi biliyorsun ve aynı zamanda senin bazı büyük etkenler ve duygular için doğa tarafından özel ve seçilmiş bir kadın olarak yaratıldığına inandığımı da biliyorsun. Beni yıllarca kemiren bu sözleri sana yazma cesaretini bulmadan önce çok düşündüğümü de bilmeni isterim. Fakat şimdi bunları dinlemen gerek. Artık zamanı geldi. Aleyhimizde oluşmuş söylenti ve dedikodu seni hiç ürkütmesin. Bunun bir gün olacağı zaten belliydi. Ve şimdi senin burada olmamandan faydalanan korkak ve iftiracılar fırsatı yakalamış oldular. Onları önemseme ve teklifime dikkat et. Taşra dedikodularından bizi kurtaracak tek yol budur. Mary, senden son bir kez daha karım olmanı istiyorum. Endişelerini gayet iyi biliyorum. Bana neleri söyleyeceğini de biliyorum. Dört çocuğum var ve onları babalarından ayırarak yaralamak istemediğim gibi onlardan ayrı kalıp yabancı bir kadına muhtaç olma durumuna bırakacak gücüm de yok. Fakat Mary çocuklarının artık büyümüş olup biraz sonra kendilerinin yatılı okullara Avrupa'ya gitmek isteyeceklerini, evleneceklerini de biliyorsun. Ama sen daha öylesine genç olan sen ne yapacaksın? Neden tüm yaşamınca seninkilerin ayarlamış oldukları ama senin istemediğin o alışverişin bedelini ödeme zorunda kalacaksın? Vasilaki'nin yıkılmakta olduğunu görüyor ve seni umutsuz görüyorum. Ve kendimi de sana tüm kalbim ile tüm varlığımı ve tüm varoluşumu teklif etmemin dışında herhangi başka bir yardımda bulunmamam nedeniyle güçsüz hissediyorum. Üzerinde herhangi bir psikolojik bir baskı yaratmak istemiyorum. Hatta sana ileride sürekli üzüntüne neden olacak bir mutluluğu da getirmek istemiyorum. Çocuklarının da ileride seni anlayacaklarına ve yapmış oldukların için haklı bulacaklarına inanmanı isterim. Bundan ben eminim. Ama sen tek doğru çözümü reddetmiş olmakla hem kendine hem de bana tüm yaşamca haksızlık etmiş oluyorsun. Çünkü inan bana onarılmaz derecede yaralanmış olacağım. Mary bu umutsuz davete kulak ver. Öylesine güçlü ve güzel ki hiçbir şey ve hiçbir kimse çirkinleştiremez. Çılgıncasına bir endişe içinde cevabını bekliyorum. Alexis. 5. ayrımın sonu sayfa 74.